Спор. Тай. Спор. Тай.
Basketbola adanmış ömür. Yalçın Granit. Öğrencilik yıllarımda mülkiye imtihanlarına girmiş, hatta oradan 90 liralık burs kazanmıştım. Üstelik o dönemde mülkiye basketbol takımı beni transfer etmek istiyordu. Baktım her şey yolunda gidiyor. Tamam dedim, artık ben Ankara'ya gidiyorum galiba. Fakat bu durum Galatasaray'dan Turgay Atakol ağabeyin kulağına kadar gitmiş. Beni gördüğü ilk anda lafı hiç uzatmamıştı. Seni, dedi, biriyle görüştüreceğim. Ondan sonra karar vermem bence daha doğru olur. Sonunda Galatasaray'ın Parmak Kapı'daki o küçük ofisine birlikte gittik. Orada insanı daha tanıştığı anda etkileyen bir beyefendiyle konuştuk. Sonra o beyefendi bana dedi ki, oğlum sen gitme oraya. Onlar sana 90 lira mı veriyor? Biz sana 100 lira verelim. Sen gel Galatasaray'da oyna ve spor hayatını burada sürdür. Sonra Turgut abiyle dışarı çıktık. Kimdi o beyefendi dedim. Bana dönüp şöyle bir baktı ve gülerek az önce dedi Ali Sami Yen'le konuştum. Türk basketbolunun unutulmaz ismi Yalçın Granit, Galatasaray'da forma giymeye başladığı günleri işte böyle anlatmıştı. Granit aynı zamanda Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusuydu. 1950'lerde yenilmez armada olarak hatırlanan sarı kırmızılı ekipte tam 8 yıl boyunca forma giydi. Kariyerinin devamı ise tek kelimeyle muhteşemdi. Türk basketboluna oyuncu, antrenör, yönetici ve yazar olarak neredeyse 60 yıl hizmet verdi. Yıllar sonra hayatını basketbola adayan bu büyük ismi Yalçın Granit'i kendi camiası da şöyle tanımlamıştı. Bildiklerini insanlarla paylaşmaktan hoşlanan bir oyuncu adayına bilerek ve severek basketbolun nasıl oynanabileceğini öğretmekten büyük keyif ala. Basketbolda antrenman metotlarından çok 5'e 5 antrenmanın oyuncu için çok daha önemli olduğunu, dolayısıyla basketbol sahasının bir laboratuvar olmadığını savunan. Israrla kulüplerin basketbol şubelerini kendilerinden sorumlu hale getirmelerinin şart olduğunu vurgulayan ve son olarak oyuncuları bulduğumuzu, eğittiğimizi fakat yeterince geliştiremediğimizi üstüne basa basa haykıran bir basketbol sevdalısıydı Yalçın Granit. Asılı kelam, Yalçın Granit'in basketbol kariyeri, biraz da Türk basketbolunun zaman içinde nasıl geliştiği ve bu başarılı günlere nasıl geldiğinin de hikayesi. Ve ne mutlu ki Yalçın Granit ve daha nice ismin katkıda bulunduğu bu basketbol hikayesi, bu pazar günü, geçtiğimiz pazar günü Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğuyla başarı sayfalarına bir yenisini daha ekledi. Zaten Yalçın Granit de bizlere başarının biraz da elinden geleni yapmak olduğunu anlatmamış mıydı? 88 yıllık ömrü ve 60 yıllık basketbol kariyeri boyunca. Efendim merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Spor Daima'dan selamlıyoruz sizleri. Canlı yayında sizlere okuduğum bu metnin yazarı ve programımızın daimi konuğu, danışmanı sevgili Özkan Pekesen de telefon hattında, ama ben öncesinde yine program ekibimizi tanıtmak istiyorum. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu tam karşımda, ana kumandada sevgili Tolga Kökten şu anda klelerle ilgileniyor, seslerimizin dünyanın her yerine en sağlıklı biçimde iletilmesi için canla başla vazifesinin başında. Özkan Pekesen az önce de vurguladığım gibi telefon hattında ve Spor Daima ekibinin lideri olmaktan onur duyan prodüktör ben Murat Örem de programı hazırlayan ve sunan olarak mikrofonun başındayım. Şu anda Özkan Pekesen tam hattımızda demiştik ve Özkan'a bir merhaba diyelim. Oradan Yalçın Granit özel programına başlamış olalım. Sevgili Özkan merhaba. Teşekkür ediyorum öncelikle metnin için bir kere daha.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Nasılsın? Ne var ne yok?
Gayet iyiyim. Metnin sonunda da bahsettiğimiz gibi Efes Anadolu'nun şampiyonluğuyla basketbol adına tabii ki çok mutlu günler yaşadık. Bütün ülke insanı gibi bizde.
Değil mi? Değil mi? Hakikaten hele hele o maç bittiğinde Koç Ergin Ataman'ın bırakıyorum İngilizceyi şunu bunu Türkiye'ye, Türklere, Türkçe sesleniyorum deyip birkaç cümle kurması da apayrı bir güzellikti. Beni çok etkiledi bilmiyorum. Sen neler söyleyeceksin bununla ilgili?
Aynı şekilde ben de çok etkilendim. Fakat beni daha da etkileyen başka bir şey oldu. Hı hı. Hani gerçekten maç öncesinde bütün basketbol otoritelerinin işte CSKA Moskova'nın ne kadar önemli bir ekip olmasını bilmelerine rağmen favori olarak bir Türk takımının hem de çok real bir şekilde yani çok tarafsız bir gözle net olarak söylemeleri zaten sahaya bunun yansıması Türk basketbolu için çok sevindiriciydi. Yani hani flu olan bir maç değildi. Biz onu çok rahat seyrettik bir basketbol sever olarak. Çok heyecanlıydık ama gerçekten çok güvendiğimiz bir ekibi seyretmek de farklı bir zevkti bence.
Şimdi geçen hafta biliyorsun bir başka basketbol ismini Hüseyin Alpi, rahmetli Hüseyin Alpi anmıştık evet. Spor Daima'da. Ve orada Hüseyin Alpi anarken tabii ki yavaş yavaş bugüne gelirken de Yalçın Granit'ten de bir cümlede olsa bahsetmiştik. Sen de zaten bu programı önerdiğimiz dönemde de sonrasında da abi bir programı mutlaka Yalçın Granit'e ayırmalıyız diye ısrarcı olmuştun. Ben de açıkçası senin bu ısrarcılığından mutlu olmuştum. Çünkü benim de aklımda Yalçın Granit vardı. Sonrasında işte vakit saat geldi ve biz bugün Yalçın Granit'i analım istiyoruz. Senin metninin üzerinden gidelim. Bu metninde vurguladığım başlıkların dışında neleri öne çıkarmak istersin? Ayrıca yine bana Yalçın Granit'le ilgili ilettiğin notlar var. İlerleyen dakikalarda onları da dinleyicilerimizle paylaşacağım. Buradan devam edelim sevgili Özkan.
Şimdi Yalçın Granit dendiği zaman basketbol bir yana gerçekten o 88 yıllık ömrü ciddi anlamda doldurmuş. Sanki yaşamakta acele eden bir karakter var karşımızda. Yani ona öyle isimler verebiliriz ki yani bir vizyoner diyebiliriz, antrenör, genç bir oyuncu, işte olimpiyata giden en genç sporcumuz, Avrupa sayı krallıkları. Yani bir ömrün içi anca bu kadar doldurulabilir. Dolayısıyla yani hakikaten çok şaşırarak izlediğimiz bir spor duayeni kendisi. Türkiye'nin basketbolda dediğim gibi 50'li yıllarda daha önceki programda bahsettiğim gibi yavaş yavaş emekleme döneminde henüz 17'sinde metinde de bahsettiğim gibi Ali Samiyen gibi bir isim tarafından Galatasaray'a kazandırılmasında daha 18 yaşına geldiği anda amili takımda oynaması yani o kadar büyük bir kabiliyet ki bir başka konu ise şu en önemli bence kariyerindeki en önemli hadiselerden bir tanesi biz o dönemde tamam bir emekleme dönemindeyiz. Türk basketbolu belli bir konumda ama yabancı ülkelerin basketbol otoriteleri de onu çok üst düzeyde bir kabiliyet olarak görüyorlar. Ki Fransa'ya transferi gerçekleşiyor. Biraz sonra zaten onun detaylarını konuşuruz.
İstersen onu da hemen açalım parantez sıcağı sıcağına cümle oraya gelmişken. Fransa yılları hangi dönem sevgili Özkan?
İşte 54-55 gibi Racing takımı var. Şeyde Fransa Basketbol Ligi'nde dönem itibariyle Fransa o dönem bizden basketbolda biraz daha önde sayılabilir. Ama yine aynı zamanda Basketbol Federasyonları Başkanı FIBA Başkanı. Yani Yalçın Granit'i görüp yeteneğinden etkilenerek onu Fransa'ya davet etmesi ki Yalçın Granit çok sonraki röportajlarında şöyle bir şey söylemişti. Ben de Fransa'ya gittiğim zaman en iyi oyunculardan biri olduğum için davet edildiğimi zannediyordum. Halbuki Fransızlar beni oraya bunun için çağırmamışlar. Peki neden çağırmışlar? O kadar düzgün bir bileğim vardı ki onu fark etmişler ve kendi Fransız oyuncularına hani bizzat beni de takdim edip o atış biçimini yani o basketbolda böyle bir tabir vardır. O kas hafızasını canlı olarak göstermek istemişler. Hmm. Ve kendi ülkemden de sürekli olarak bir Fenerbahçe rekabeti girdi devreye. Bir an önce ülkeye geldiği bir takım ısrarlar varken Racing'deki kariyerim bu yüzden kısa sürdü demişti. Yani bakın Fransa gibi o dönemin dediğim gibi işte belli oranda basketbolda isim yapmış bir ülkesi sadece bir oyuncunun kişisel kabiliyetinden de dolayı onu oraya davet ediyor. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Tamam biz o zaman yeni yeniyiz ama beynelmilel bir kabiliyet var. Kendi toplumumuza, kendi insanımızdan birisi çıkıp bütün bu kabiliyetini hem dışarıya hem kendi içerideki Türk seyircisine gösteriyor. Bu anlamda çok farklı bir şey.
Özkan, bu öne çıkardığın başlığı biraz daha derinleştirelim istiyorum. Yani Fransızların Basketbol Federasyonu Başkanı aynı zamanda Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun da başkanı olduğu için bir şekilde Yalçın Granit'teki o farklılığı görüyor. Fransa'ya almak istiyor, bunu başarıyor. Fakat bunu başarırken senin de vurguladığın gibi yalnızca oyuncu olarak almak istemiyor. Onu diğer genç isimlere, diğer basketbolculara da bir nevi örnek teşkil etsin. Hatta o davranışlarıyla işte o bilek hafızası dediğin, kas hafızası dediğin o yumuşak şut tekniğini de Fransa'ya da, Fransızlara da, Fransız basketbolculara da öğretsin diye bu hamleyi yapıyor. Doğru mu tanımladım?
Kesinlikle çok doğru bir tanım. Hatta Yalçın Granit o kadar da mütevazi bir ve aslında gerçekçi değil. Hı-hı. Bir başka anlasında şunu anlatıyor. Diyor ki benim o şeyden foul çizgisindeki o şeyim diyor, skorerliğim, yani o şaşmaz şut atma kabiliyetimi bizim diyor malzemeci görmüş. Bildiğiniz Daşkan'ın o dönemdeki malzemeci. Ben yokken sürekli olarak kendisi diyor kendi kendine hiç kimsenin haberi yok denemeye başlamış. Fakat o kadar çok denemiş ki diyor bir gün bana dedi ki abi ben de böyle şeyleri yapabiliyorum beni bir izler misin diyor. Sonunda onunla birlikte şeye başlıyorlar bu sefer karşılıklı yarışmaya. Hı hı. Diyor ki basketbolda nerelere gittim nerelere geldim. Yani o kadar çok içinde bulundum ki bu camianın ama gün geldi bizim malzemeciyi yenemez hale geldim. Bunu ne için söylüyorum biliyor musunuz diyor. Tekrar sporun anahtarıdır. Bakın kimleri etkilemiş kişi bu yeteneğini tekrarın önemini belirtmek adına bu kadar da rahat söyleyebilen bir spor adamı.
Aslında çok harika bir anekdotu bizlerle paylaştın. Yine senin bana ilettiğin notlarda var. Hani girişin dışında da bunu paylaşmak isterim. Bunu mutlaka bir boşluğa sıkıştıralım dediğim bir yaşanmışlık var. Yine Granit'in cümleleri var. Dilersen ben bunu şu anda okuyayım. Onun üzerinden devam edelim. Çünkü tam denk geldi değil mi?
Kesinlikle öyle.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dasınız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT'den sesleniyoruz. Sizlere sesimizin ulaştığı dünyanın her yerine ve Yalçın Granit'i anıyoruz Spor Daima'da. Sevgili Özkan'ın ısrarla bunu da mutlaka bir programın içine yerleştirelim dediği o cümleleri şimdi sizlerle okuyacağım. Sonra Özkan'la sohbete devam edeceğiz. Yıllar sonra, hatta emeklilik döneminin bile çok gerilerde kaldığı günlerde açık havada, sokakta basketbol oynamaya çalışan bir grup gence şöyle seslenir Yalçın Granit. Bu yaptıklarınızın karşılığı mutlaka ödenecek size. Tabiat ödeyecek, hayat ödeyecek ama mutlaka ödeyecek. Örneğin şut atacaksınız, bu %100. Ama şuna inanın, bu verdiğiniz emek, şutör olmuş adamların 1/10, 1/20, 1/100 bile değil. Onun için sakın çok şey yapıyoruz zannetmeyin. Yaptıkça yapın, yaptıkça yapın, yaptıkça yapın. Bir adım daha yapın, bir adım daha yapın. Hani İngilizce'de comfort zone deniyor ya, tembelliğin rahatlığı, tembelliğin sınırı, tembellik hududu diye. İşte orada yapmak istediğinizden bir 50 tane daha yapın. Yetinmeyin. Sonra bakın. Nasıl mutlu olacaksınız? O bütün, o karakter her şeye nasıl yansıyacak göreceksiniz. Okula, aileye, hatta eve. Hepsine yansıyacak çocuklar, inanın. Emekleriniz hayatınızdaki her şeye, hepsine yansıyacak. İşte böyle diyor sevgili dinleyiciler Yalçın Granit. O genç insanları gördüğünde onlara böyle sesleniyor. Hakikaten demin Özkan'ın da vurguladığı o tekrar etme bilinciyle birebir örtüşen ve ciddi manada bir hayat felsefesinde aktaran bir yaşanmışlık bu. Buradan Özkan sen devam et, ben yine arada sorularımı yönelteyim.
İşte bütün bu söylediği cümlelerin hepsi öyle bir zemine oturuyor ki, çünkü bizatihi kendisi yaşıyor. Yani o tekrarlardan dolayı çok başarılı bir sporcu oluyor. Mesela dediğim gibi hayat sanki gereğinden fazla da hızlı yaşamış biri. O kadar öğrenmeye aç ki bir şeyleri o kadar çok çabuk ilerleyip bitiriyor ve yepyeni güncellemelerle hayatına devam ediyor. Mesela 25-26 yaşlarında basketbolu bırakıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bambaşka konuların, bir vizyoner dediğim gibi bambaşka konulara da el atmak istiyor. Sanki yaşamak için bir acelesi var. Örneğin işte Galatasaray'da basketbolcu oynamak bir basamaktır bakın. Sonrasında genç takımları çalıştırmak. Arkasından Darüşşafaka gibi bir bambaşka, kesinlikle o dönem içinde basketbolda çok da ismi geçmeyen bir yeri bambaşka bir hale getirmek. Arkasından Eczacıbaşı gibi tamamen konunun dışında olan bir takımı en alt kümeden alıp birinci lige kadar getirmek. Zaten Galatasaray onun kalbinde olan kendi kulübü. Sonrasında oraya dönmek. Milli takımda antrenörlük yapmak. Dergiler çıkarmak. Efendime söyleyeyim, devamında yazarlık yapmak. Erman Kunter var bilirsiniz. Basketbol severlerini çok yakından tanıdı.
Bizim dönemin unutulmaz şütörlerinden, kadife bileklerinden biridir ve sonrasında koç olarak da hala basketbola hizmet ediyor Erman Kunter.
Birçok oyuncunun hayatına dokunduğu gibi ona da dokunduğu için Erman Kunter onu şöyle tarif ediyor. Diyor ki o kadar çok çabuk kendini güncelliyordu ki eğer siz de basketbol anlamında kendinizi hayat anlamında da öyle güncellememişseniz onunla konuşamıyordunuz.
Geride kalıyorsunuz.
Geride kalıyorsunuz, yani konuşamıyorsunuz derken aslında sizin söylediğiniz daha doğru bir tabir oldu. Yani geride kalıyorsunuz, o kadar konuyla ilgiliydi.
İşte ki hani yaş kıyaslaması yaparsak yaşlı olan Yalçın Granit, genç olan Erman Kunter değil mi? İnsan tersini bekler normalde.
Evet, bir de Cumhuriyet'in ilk kuşağı olarak mesela birlikte oynadığı takım arkadaşlarının da çok, yani gerçekten bir basketbol takımının dışında bir entelektüel ordusu var sanki. Yani kendisi bir jeoloji mühendisi. Biraz da yaptığı işi, ben jeoloji mühendisliğinden de bir takım veriler aldığını düşünüyorum. Hani bir toprak parçasının katmanları vardır ya, onu inceler jeoloji mühendisleri. O da basketbolun bütün katmanlarını incelemiş sanki. Yani bütün bu 25'ine 26'sına kadar oynadıktan sonra bırakıp bir sürü bir şeye soyunmasına rağmen tahsilini de asla ve asla geride bırakmayan, hayatı anlamak, daha pratik düşüncelere vakıf olmak adına çok iyi sentezlemiş bence.
Sevgili Özkan, hani basketbolun bütün katmanları diyorsun da aslında sporun bütün katmanları, hatta hayatın bütün katmanlarına kafa yormuş bir isimden herhalde söz ediyoruz. Yani az önce senin yazdığın ve benim dinleyicilere okuduğum o son anekdotta da ne diyor? Yeterli görmeyin yaptıklarınızı ve kendinize örnek aldığınız isimlerin, bilin ki sizin 10 katınız, 20 katınız, 50 katınız emek harcadığını unutmayın ve devam edin, devam edin, devam edin diyor. Yani bu aslında bir hayat felsefesi de. Yani dersine çalışan bir talebe için de bu geçerli. Herhangi bir şekilde el sanatlarıyla bir şey yapan bir zanaatkar için de bu geçerli. Bozuk olacak, bozacaksın, sonra daha iyisini yapacaksın, sonra daha iyisini yapacaksın. Bu, bütün bunlar Samuel Beckett'in bana şu cümlelerini hatırlatıyor. Gene denedin, gene yenildin. Olsun, bir daha dene, bir daha yenil, daha iyi yenil. Ve sonra yenmeye doğru gidecek bir süreç. Bilmiyorum ne diyeceksin.
Şimdi bakın başka bir cümlesinde ne demiş biliyor musunuz? Tam da bu abi senin söylediklerine bir katkı olacak. Bazı oyuncular kendilerini, daha iyi olanlar oynadıkları takımı büyütürler. Fakat en iyi olanlar ise yaptıkları sporu büyütür demiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani sadece kendin için oynayanlar var. Yani kendini büyütenler var. Tabii kendi büyüdüğü zaman kendi ekibi de büyüyor. O camiayı da isim haline getiriyor. Tabii. Ama asıl basketbolcunun yaptığı spora olan katkısı önemlidir diyor. Dolayısıyla kendisi de dediğim gibi farklı şeylerde, kulüplerde olmasına rağmen ki her zaman söylüyoruz o bir Galatasaraylıdır. Eczacıbaşı'nın başına geçtiği zamandan itibaren tamamen basketbolun gelişimi adına, Galatasaray'dayken de öyle zaten. Başka takımlarda İTÜ'deyken de aynı şey mesela. Geçen hafta konusu geçen Hüseyin Alp'te olduğu gibi mesela onu almış olması ele. Onunla o kadar çok ilgileniyor ki başka bir şey ortaya çıksın diye. Dolayısıyla sadece insanları geliştirmiyor, yaptığı spora da çok büyük katkıları var.
Geçen hafta Hüseyin Alp'i de konuştuk. Hani tesadüfen basketbolcu olmuş. Hani form alacak, biçim alacak yaşları çok geçmiş dönemde keşfedilen bir isim Hüseyin Alp. Onu bile ciddi manada bir basketbolcu yapabilen bir isimden bahsediyoruz, değil mi?
Yapmış zaten Hüseyin Alp. Allah rahmet eylesin, bunun kesinlikle Yalçın Granit'in hakkını fazlasıyla veren cümleler kurmuştu. Bir şeyden daha bahsetmek isterim.
Lütfen.
Bu kadar büyük bir duayen isim farklı insanlardan da etkileniyor tabii ki. Mesela Samim Göreç ve hatta Arnavutköy'den, o Boğaz'ın kıyısındaki semtten arkadaşı olan Samim Göreç'i Türk basketbolunun modern hale gelmesindeki en önemli isim olarak görür. Ve bazı başına gelen olayları da o Türkiye'nin basketbolunun gelişmesi adına çok önemli görür. En önemli olarak bahsettiği konu şudur. Bakın 28 Mart 1954'te ilk kez Fenerbahçe Galatasaray'ı 71-61 yeniyor. Ama ilk kez. Maçın sonunda takım kaptanı, yani o yenilmez armada olarak bilen takımın kaptanı Yalçın Granit. Dönemi Galatasaray basketbol şube sorumlusu var. Turgut Atakolk, metinde de ismi geçmişti. Maç bitiminde çok sinirleniyor. Yani dönemin herkes tabii ki yenilmez armada olduğu için maçın sonucu belli gibi hemen gazetelere gereğinden fazla yansıyor işte. O da o dönemin diliyle basketbol ligimizde ilginç bir hadise yaşandı gibi neredeyse.
Evet.
Maç bitiminde Turgut Atakol'un yanına gidiyor, diyor ki abi diyor, bu mağlubiyetin sebeplerinden biri de sensin diyor. Çünkü zaten bir tane uzun vardı, Hüseyin Alp geçince şimdi aklıma geldi. O dönemde tek bir uzun var. Uzun denilebilecek bir oyuncu. Altan Dinçer ismi. Bize gelmeyi çok istemişti. Sen Fenerbahçe gitmesine göz yumdun. Ayrıca Fenerbahçe koçu da o çocukluk arkadaşı Samim Göreç. Aynı zamanda onlar antrenör oldu. Durum böyle olunca işte bugünlere geldik. Bu yüzden de diyor, bu mağlubiyetin bir sorumlusu da sensin diyor. Turgut Atakol'un cevabı çok ilginç. Diyor ki Yalçın, bunun bir tane sebebi var. Türkiye'de basketbolu büyütmek istiyorsak Fenerbahçe'nin de ortaya çıkmasından başka çaremiz yoktu. Yani bu maç sonunda bir zamanlar Sincan Üst'te olan İTÜ salonundan sonra maçlar spor ve sergi sarayına taşınıyor. Ve Türkiye'de basketbol 60'lara doğru artık o eskisinden çok da hızlı bir ivmeyle yukarı doğru gidiyor. Yani bir oyuncuyla ilgili diyor, yanlış düşündüm. Ama bir maçla ilgili ya da kendi takımımı sadece düşünmekle ilgili yanlış olduğunu düşündüm. Ben bu anlamda Turgut Atakol kendime getirdi. Birileri devreye girmeli ki bir rekabet olsun. Bir rekabet olduğu zaman hani ne diyorduk? Asıl basketbolcular, asıl basketbolla ilgilenenler basketbol sporunu yukarıya çekebilmek adına oynar. Biz de diyor kulüp olarak bu yüzden bunu yapmalıydık. Hayatındaki en önemli ders aldığı konuşmalardan birisi.
Yani o üç büyüklerin, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kendi aralarındaki rekabetin de olumlu kullanılırsa sporun her dalında çıtayı ne kadar yukarıya çekebileceğini bir manada gösteren bir hadise bu. Senin bizimle paylaştığın hadise.
İşte
yani
müessese, bir şey.
Müesseselerden de yararlanmak ama taraftarı olan kulüplerin de işin içine girmesiyle o spor dallarının daha da çok sahiplenilmesini gündeme getirmek. Ben handbolde de hatırlıyorum, 1970'lerden beri öne çıkan bir başka kulübümüz de Beşiktaş'tır. Hani o da örneğin handbol sporuna çok ciddi manada yatırım yapmış kulüplerimizden biridir diye hatırlıyorum. Bilmiyorum doğru mu?
Kesinlikle doğru. Yani buradan almamız gereken sonuç şu benim anladığım kadarıyla. Yani bir spor yeni yeni ülkede filizleniyorsa bir el ele verme duygusu bütün kulüpler tarafından gerçekleştirilmeli. Onu bir noktaya çektikten sonra o rekabet zaten gelecektir. Dediğim gibi içi salonu hıncağınış doluyken artık seyirci alınamamaya başlıyor. Ve bütün maçlar Türkiye'de o dönem, ki İstanbul Ligi'dir de halen onların oynadığı dönemde, 66-67'den sonra lig haline gelir. Hıncağınış dolmaya devam eder spor ve sergi sayılayı. Bu yaşanan olayın da çok önemli olduğunu belirtmiştir kendisi. Dolayısıyla basketbola katkılarını hiçbir zaman da bitirmiyor tabii ki, yaşam boyunca devam ediyor. Aldığı farklı birçok görev var. Milli takım koordinatörlüğüne kadar geliyor. Dolayısıyla bir de çok ilginçtir. Yani basket, yine arkadaşlarının yaptığı bir yakıştırma var. Basketbolu icat eden adamdan daha çok seven biri sanki diyorlar kendisi.
Çok enteresan.
Dolayısıyla basketbolu icat eden kim deyince bir Naismith
Eşiyle birlikte değil mi? Eşiyle birlikte diye hatırlıyorum ben.
Evet. Naismith Amerikalı bir şeydir, öğretmendir. Basketbolu icat eder ki basketbolun ilk potaları şeftali kovaları olarak geçiyor bakın. Yani son derece ilginç bir hikayesi var. Bu insandan bile daha çok sevdiğini, bu işi bu kadar çok anlamlandırdığını söylerler. Tabii ki kariyeri boyunca ve devamında belli bir döneme geldikten, artık duayen ismi hale geldikten sonra işin en iyi yapıldığı yerin de Amerika olduğunu düşündüğü için orayla da çok içli dışlıdır. Kariyeri boyunca birçok kez gider gelir falan ve daha sonrasında çıkarttığı basketbol dergilerinde de Amerikan basketbolu ve daha önceki programda konuştuğunuz gibi Avrupa basketbolunun bir sentezini de ulaşmaya çalışır yazılarında. Oyuncu karakterlerini anlatır, oyuncu biçimlerini anlatır, işte oyunun nasıl güncellendiğini anlatır. Burada kendi Türk oyuncularımızla bunun nasıl gerçekleşebileceğini ve yine bu da aynı bir çabanın eseridir zaten. Türk basketbolunun bir yerden alıp bir yere getirilmesi konusudur. Oyunun teknik anlamda da neredeyse bir laboratuvara girmişçesine inceler yazılarıyla. Bakın hani metinde de vardı ya, yani 60 yıl süreyle yazı yazmak nedir? İnanılmaz bir durum yani. Ve sadece basketbol.
Yani 60 yıl süreyle yazı yazmak nasıl bir şey bilmiyorum ama 35 yıldır yazı yazmak nasıl bir şey biliyorum Özkan. Yani
biraz da o yüzden söylüyorum zaten. Yani sen... o cümle bana ait olsun. Seni çok iyi anlıyorum.
Eyvallah.
Biz bu işlerin çok başındayız. 60 yıl inanılmaz bir şey ve sadece basketbol yazmak demek ki oyun kendini nasıl güncelliyor.
Tabii.
Ve nasıl oyunda nasıl aktörler öne çıkıyor ve bu aktörler oyuna neler katıyorlar.
Sevgili...
Dolayısıyla işte bir Michael Jordan örneği mesela, basketbol zaten vardı ama bir şeyler kattı. O zaman onun mercek altına alınması gerekiyor gibi yazılarında çok fazla değindiği konular var.
Özkan, şimdi az önce spor sergi sarayı deyince Türkiye'de basketbolu konuşurken spor sergi sarayını başlı başına bir parantez olarak anmamak olmaz. Yani buradan böyle bir sözleşelim seninle de, ilerleyen haftalarda Ahmet Hoca'ya da ulaşalım, Ahmet Talimciler'e, spor sergi sarayını konuşalım. O Harbiye'de işte Muhsin Ertuğrul Şehir Tiyatrosu'nun, Tarihi İstanbul Radyosu'nun hemen açık hava sahnesinin, Cemil Topuzlu açık hava sahnesinin o üçgenin içinde duran bir basketbol spor merkeziydi spor sergi sarayı.
Evet.
Adından da anlaşılacağı gibi çok amaçlı bir alan da orası. Yani spor yapılırdı, bazen ringler kurulurdu o salonun içinde, boks maçları olurdu, bazen işte uluslararası fuarlar yapılırdı. Dili geçmiş zamanla anlatıyorum çünkü ucundan kıyısından 1980'lerin başında İstanbul'da üniversite talebesiyken ben de spor ve sergi sarayında çok fazla basketbol maçı izlemiş azınlıktanım diyeceğim artık. Çünkü yeni kuşaklar hiçbir şekilde bilmiyorlar. Onun yerine başka bir salon inşa edildi, sen de biliyorsun. İhtiyaçlar arttığı için, o artık o ihtiyacı karşılamadığı için. Bilmiyorum, senin hiç kısmet oldu mu spor sergi sarayında bir etkinliğe katılmış olman?
Bu bana nasip olmadı, üzülerek söylüyorum ama Ankara Atatürk Spor Salonu'nda o kadar çok maç izledim ki, gerek milli takımı gerek lig takımlarımızı. Bir başka şey söyleyeyim mesela.
Hı hı.
Amerikan menşeli bir spor olduğu için basketbol, hani nasıl İngiltere'de Wembley bir futbolun sembolü gibi gözüküyorsa, hı hı, Amerika'da da Madison Square Garden salonu var.
Hı hı.
O da New York Knicks'in salonudur. Michael Jordan bile oraya gittiği zaman, ki çok ilginçtir, bütün en fazla sayı rekorlarını orada yapmıştır kendisi Michael, hı hı, Jordan.
Hı hı.
Bir deplasman sahasında atmıştır yani en çok sayılarını.
Hı hı.
Ve o hani hep bahsediyoruz ya, sporcu baskıya karşı durabilen kişidir diye. Bu tip salonlar ciddi baskılar yaratır farklı şeylerde, farklı sporcularda. O baskıları yenip orada isim yapan insanlar, aynı zamanda yine deminki konuya dönersem, basketbolun üzerine bir taş daha koyan isimlerdir. Michael Jordan da böyle. Ama ben Spor ve Sergi Sarayı'nın, ne yazık ki orada bir maç seyretmedim ama Ankara Atatürk Spor Salonu'nda dediğim gibi.
Ki Ankara Atatürk Spor Salonu da bir tarihtir. Ben de çocuklarım büyürken 90'larda çok oralara götürmüştüm onları. Kendim de çok gittim. Ve sen şimdi spor, senin ciddi manada profesyonel olarak geçmişinde de yer alan, futbolculuk olarak bir alan. Ama spor kadar bilenler bilir, uzmanı olduğum bir başka alanda müzik. Yani hem ulusal müziğimiz hem dünya müziği hakkında ciddi manada birikimi olan bir isimsin. Bunu nereye bağlayacağım? Şuna bağlayacağım. O spor sergi sarayı 1960'larda hatta 70'lerin ortalarına kadar altın mikrofon müzik yarışmalarına da ev sahipliği yapan bir yerdir. Mutlaka yazılı okuduğum belgelerden bunu da hatırlayacaksın Özkan.
Şimdi öyle bir yere temas ettin ki abi konu ağır gider.
Evet, doğru söylüyorsun.
Çok da keyifli, çok teşekkür
Eda, ederim. Eda da bir kaşını kaldırdı, bakıyor konuyu dağıtmayın diyor, son 5 dakika diyor.
Hemen çıkayım o zaman, buna kısa bir anekdot mecburen söyleyeceğiz. Çünkü hakikaten kalbimize dokundun. Çünkü Türkiye'nin en önemli popüler müziğimizin en önemli isimleri Cem Karaca'sından da isimlerini sayamayacağım.
Mavi ışıklarından tut değil mi?
Yani inanılmaz işler.
Batman Türkiye Petrolleri Orkestrası'na varıncaya kadar.
Tabii ki tam da karşısı Gençlik Parkı'dır. Yine orada orada da çok önemli isimler sahne alırdı. Bir dönem orası gerçekten çok farklı bir sanat mekanıydı. Aynı zamanda sporumuzun gelişmesi adına çok önemliydi. Evet, çok iyi hatırlıyorum ama Eda Hanım'ın da dediği gibi konuyu başka bir yere bağlamak.
Peki Özkan'cığım, yine İstanbul Spor Sergi Sarayı Milliyet Gazetesi'nin o liseler arası yarışmasına da ev sahipliği yapan tarihi bir yerdir. O yüzden hakikaten biz ilerleyen haftalarda Spor Sergi Sarayı'na ayrı bir başlık açalım. 35 dakika boyunca bu programın içinde Spor Sergi Sarayı'nda konuşalım. Sonra Ankara içinde dediğin Atatürk Spor Salonu'na da geçeriz. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Ben senin ilettiğin notlardan çok hızlıca okuyacağım. Sevgili dinleyiciler, Yalçın Granit 1932'de doğuyor. 2020'de aramızdan ayrılıyor. Yalçın Granit hakikaten bahtiyar bir isim. Bu dünyadaki konukluğu 88 yıl sürüyor ve bunun 60-65 yılını çok sevdiği basketbolla geçiriyor. Çocukluğu Arnavutköy'de geçiyor. Ortaokul ve liseyi Darüşşafaka'da okuyor ve sonra işte Darüşşafaka'da okuduğu için de o bir manevi borcu da Darüşşafaka'da basketbola emekler vererek de karşılamaya çalışıyor. 17 yaşında Galatasaray'a transfer oluyor. Programın girişinde söylediğim Ali Samiyen gibi bir efsane isim. Ona diyor ki sen Ankara'ya mülkiyeye gitme, gel Galatasaray'da başla bu işe. Onlar 90 veriyorsa biz 100 lira veriyoruz diyor. Aynı yıl içinde henüz Galatasaray B takımında oynarken A milliye çağrılıyor. 8 yıl oynuyor Galatasaray'da, takımın en skorer ismi. İstanbul'da İstanbul Ligi ve 5 Türkiye şampiyonluğu kazanıyorlar. Milli takımdaki oyunuyla Fransız basketbolunun dikkatini çekiyor ki programın başında Özkan detay detay bunu verdi. 53-54 sezonlarını Fransa Ligi şampiyonu Racing Club Paris takımına transfer olarak Avrupa'da da oynayan ilk Türk basketbolcu oluyor. Sonra Osman Salakoğlu'nun ısrarlarına dayanamıyor ve Türkiye'ye geri dönüyor. Sevgili Özkan, Osman Salakoğlu da Türkiye'de basketbola büyük emekler vermiş çok kıymetli isimlerdendir. 80'lerden de biz de gene gençliğimizden Osman Salakoğlu'nu çok iyi hatırlarız, değil mi?
Evet, çok iyi hatırlıyoruz. Vaktimiz az kaldığı için önemli
son
bir şey daha söylemek
saniyen
isterim.
Özkan'cığım, evet.
Bu da çok önemli. Artık bütün bu kariyerinden sonra belli bir yaşta, hatta ilerleyen yaşlarında Türk basketbolunun gelişimi için en önemli konunun ne olduğunu da sordular kendisine. Hı hı. Aynen şu cümleleri kurdu. Yardımcı antrenör sorunu var dedi. Hı. Yani bunun çok iyi çözümlenmesi gerekir. Not tutmayan, maçı saniye saniye kovalayan, kendi koçuna gerekli bilgileri veren ve sürekli olarak fundamental antrenmanları, yani birebir antrenmanlar yaptıran antrenörleri fazlasıyla ihtiyacımız var. Çünkü basketbol bambaşka bir yere geldi. O yüzden bu çalışma son derece önemli diye bir tespit de yapmıştı kendisi.
Evet, yardımcı antrenör deyince aslında programın başında da vurguladık. Sonra ilerleyen haftalarda bu konuyu daha detaylı konuşuruz. Fenerbahçe'den sonra Euroleague şampiyonu olan ikinci takımımız Efes Pilsen. Efes Pilsen'e baktığımızda başındaki koçu Ergin Ataman'ı 20 yıl, 25 yıl önceye gidersek ki biz yaş itibariyle çok rahat gidebiliyoruz oralara sevgili Özkan, Aydın Örsün yanında yardımcı antrenör olarak görürüz hemen. Ve buradan da aslında sevgili Yalçın Granit'in vurguladığının ne kadar doğru olduğunu ve bunun sonuçlarını yardımcı antrenör geleneğiyle daha sonra basamakları çıkarak ortaya nasıl bir başarı tablosunun çıktığını da görmüş oluyoruz. Bence bu tespitle bir virgül koyalım. Haftaya yine basketbola dair bir başka isim, bir başka başlıkla böyle bir basketbol serisi gibi gidelim. Çünkü geçtiğimiz aylarda bir tenis serisi yapmıştık, birkaç haftalık biliyorsun. O da dinleyicilerimizden çok olumlu geri dönüşler almıştı. Böyle böyle ilerleyelim sevgili Özkan. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Sağ ol, var ol.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Program ekibi olarak sevgili Eda Kotanoğlu, sevgili Özkan Pekesen, ana kumandada Tolga Kökten ve mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.